Ayrım 4. Trabzon burması. "Doktor hanım görmeden ipten almayın," demiş polisler. Bu yüzden cesedi asıldığı ipte bekletiyorlardı. Sabahın hayli erken bir saati telefonla uyandırılmıştı. İçeriye kıymık kadar olsun ışık sızdırmayan, sımsıkı kapalı kalın perdelerden zamanı anlamak güçtü. Önemli bir şey olmalıydı. Arayanın sesindeki telaşta benzer durumlardakinden fazla bir şey vardı. Yüzünü alelacele yıkayıp göz kapaklarının her zamanki uçuk renk farlarından birini sürdü. Yıllardır yaptığı tek makyaj buydu. İşi ne kadar acil olursa olsun, çocukluğundan beri hep düşük olan hafif bombeli geniş göz kapaklarını boyamayı ihmal etmez, onları bulut uçukluğunda renklendirmeyi severdi. Far sürmedi miydi, gözleri, bakışları çıplak gelirdi kendine. Sanki bununla gözlerini dünyadan saklayarak bakışlarındaki çıplaklığı örtüyor, aynı zamanda kendisi de başka gözlerden saklanmış oluyordu. İlk sevgilisi ona hep "çok bakıyorsun" derdi. "Fazla bakıyorsun." Bir keresinde "ne demek şimdi bu?" diye kaygıyla sorduğunda genç adam bir süre sözcük bulmakta sıkıntı çekmiş. Ardından "insan senin karşında kendini hep çıplak hissediyor," demişti. Düşük göz kapaklarının altından insanın yüzüne dünyayı delercesine bakan koyu renk iri göz bebeklerinin gücünü ilk böyle keşfetmişti. Annesinin o küçükken "domuz domuz bakma öyle" demesinin nedeni sevgilisinin bu sözleriyle iyice anlaşılır olmuştu. Dahası sonraları onu niye terk ettiydi? Bakışlarında insanları, özellikle erkekleri ürküten bir şey olmuştu hep. Fazlasıyla gören gözlerdi. Bir keresinde de savcının biri "keşke doktor değil de savcı olsaymışsınız" demişti. İnsanı savunmasız bırakıyor bakışlarınız. İnsan size asla yalan söyleyemez. Bütün bunlar birleştirildiğinde uçuk renk farlarla gözlerine indirdiği kepenk anlaşılır oluyordu. Bazı sabahlar ayna karşısında kendinize yabancı gözlerle başka türlü bakarsınız. O sabahlardan biri olmalıydı bu. Trabzon'un şehrin merkezine uzak yoksul mahallelerinden birinde Boztepe'ye çıkarken Maşatlık'ta bir ara sokaktaydı aradıkları ev. İki katlı derme çatma evlerden birinin kapısının önü sabahın erken saati olmasına karşın kalabalıkçaydı. Aradıkları yer orası olmalı. Yüzlerinde acıdan çok beklemenin sıkıntısı okunuyor. Kapının önünde bekleşip dururken üzgün ya da kederli olmaktan çok meraklı görünüyorlar. Fısıltıları, mırıldanışları, yorulmamış, oradan buradan duyduklarını çeşitli yorumlarla çoğaltarak aktarıyorlar birbirlerine. Her yeni gelenle birlikte önceden söylediklerini tekrarlamaktan sıkılmıyorlar. Kapının karşısına düşen kaldırıma dizilmiş bekleşenlerin sesi ise olay yerinden azıcık ötede olmanın rahatlığıyla daha yüksek perdeden çıkıyor. Her zaman biri kendini asmaz. Her ne kadar üzgün ve şaşkın görünmeye çalışsalar da tek düze yaşamlarına renk katan bu sıra dışı olayın heyecanını yaşıyor. Kendisini asan kıza karşı zalim olduklarından değil bu. Sanki sürdürdükleri sıkıcı hayatın acısını böyle çıkartıyorlar. Koyu renk bir döpyesin kendisini erkeksi bir üniformanın tartışılmaz üstünlüğünü sağladığını biliyor. Biriken kalabalık arabadan inen döpyesli kadının sabahtan beri beklenilen doktor hanım olduğunu anlıyor. Daha araba sokağın başında göründüğünde polisler "işte adli tabip de göründü" demişlerdi. Toprağa sağlam basan adımlarında kendilerine tanıdık gelen bir şey var. Buralara tayinle gelmiş narin yapılı büyükşehir kızlarına benzemiyor. Tuttuğunu kopartır cinsten biri olduğu belli. "Ben de az önce geldim," diyor savcı. Elindeki sigarayı gene kemirir gibi içiyor. Gözlerinde hep aynı kaygılı ifade var savcının. İşinden çoktan bıkmış birinin bakışları bu. Daha arabadan indiği andan başlayarak polislerin, savcının ona gösterdikleri saygıda bir kadına gösterilenden çok bir amire gösterilen saygı havası hakim. kalabalığın gözünden kaçmıyor bu. Etrafında kendiliğinden hürmet ve itaat uyandıran güçlü bir kişiliği var. Nitekim kapının önüne yığılmış kalabalığın üzerinde de hemen etkisini gösteriyor bu güç. O eve doğru yürürken hiç ses çıkarmadan saygılı bir sessizlikle iki yana açılıp yol veriyorlar. Sanki isterse kızın niye kendini astığını bilebilirmiş gibi, tam bir teslimiyetle, daha gördükleri an inanıyorlar ona. Belki kendisinin de Laz olduğunu fazlasıyla söyleyen iri burnu bir ipucu olmuştur bu duygulara. Kapının eşiğinde bekleşen hane halkının telaşından cenazeyi bir an önce kaldırma derdinde oldukları anlaşılıyor. Ölüm biçiminin uğursuz bir işaret gibi havada asılı kalmış olmasından ötürü tedirginler. Herhangi bir nedenle öldüğü için değil de kendini öldürdüğü için mahcuplar. Arkasında bir sürü soru bıraktığı için, karanlık ve kuşkulu bir hikaye bıraktığı için, intiharın kendisini intihar etmeyi anlayamadıkları için mahcuplar. Bu kızın gömülmesiyle birlikte bütün soruların ve sıkıntıların da gömüleceğini umuyor olsalar gerek. Kendilerini kapı önüne atmış, bir an önce kurtulmak istiyorlar yukarıdaki ceset gibi havada asılı kalmış bu belirsiz ve uğursuz durumdan. Aralarında kapı eşiğindeki basamaklardan birine oturmuş, ellerini kucağında kavuşturmuş, gözyaşlarıyla ıslanmış yemenisi yüzünü saklayan yaşlıca bir kadından başka da ağlayan yok. Ahşap basamakları gıcırtadarak üst kata çıkıyorlar. Evin içi yoksulluk ve ümitsizlik kokuyor. Belli ki ılıklığını hala koruyan toplanmamış yer yatakları. Sökülmüş kılıfından dışarı pamuk yumağı fırlamış, yamulmuş bir yastık. Her birinin yaması uzaktan bile belli olan renkleri çoktan solmuş giysiler. Alelace çıkarılıp bir kenara atılmış çubuklu pijama altı. Bu yoksulluk resmini güçlendiriyor. Alışkın hareketlerle eldivenlerini, maskesini takıyor. Yüzünün çoğunu saklayan maske gözlerini iyice büyütüyor, bakışlarını keskinleştiriyor. Onun için çoktandır sıradan hareketler olan maskesini takması, elini eldivenlerini geçirmesi, etrafındakiler üzerinde hala bir büyü ayini etkisi yaratıyor. Arka tarafta bir odayı işaret ediyorlar. Kilidinin dili dışarı uğramış, ahşap kapı cılız bir sesle gıcırdayarak açıldığında tavan kirişine asılı kızın cesedi görülüyor. Ufak tefek bir kız. Neredeyse çocuk daha. Pencereden vuran tozlu ve kavruk ışık, gecenin karanlığının sakladığı gizleri söyleyecekmiş gibi. Herkes yüzünü cesetten alıp pencereye çeviriyor. Cesedin hemen yanı başında, yerde bir ucu üstüne katlanmış eski bir seccade göze çarpıyor. O katlanıp kıvrılmış olan uç namazın eda edildiğini söylüyor. Sabah namazını kılıp öyle asmış kendini. Hemen omuzunun ardında biten tarazlı sese dönüyor. Sevgi. Az önce kapının eşiğinde ağlayan kadın bu. Onun adına af diler gibi söylüyor bunu. İpteki kızı yabancıların yanında yalnız bırakmak istemez gibi omuzlarını kısmış, ellerini göbeğinde kavuşturmuş, kapı ağzında duruyor, buruş buruş elleri. Yemenisinin sakladığı yüzünden okunamayan yaşını söylüyor. Kadına dışarı çıkması söyleniyor. Doktor hanım muayene edecek. Bu sözün yaşlı kadının üzerinde olabilecek etkisini düşünüyor. Sevgi, muayene edecek sözünün içerdiği umut içini acıtıyor. Genç kızın yüzü ölümünü söylemiyor. İçgüdüsel bile olsa ölüm karşısında en küçük bir direniş belirtisi görülmüyor cesette. İpe çamaşır asar gibi asmış kendini. Tamamen teslim etmiş kendini ipe, ölüme. Neredeyse son nefesini verirken bile seyirmemiş gövdesi. Çaresiz ve sessiz. Ölümün gelip kendisini almasını beklemiş. Yeşile çalan çehresi, kararmaya yüz tutan boynundaki derin mor çizgi. İlk bakışta görülen bütün belirtiler ek araştırmalara gerek bıraktırmayacak ölçüde tanıdık sevgi için. Rapora ölüm nedenini tıbbi terimlerle değil, yalın sözcüklerle yazmak istiyor. Umutsuzluktan ölmüş. Gencecik insanların umutsuzluğunda ölümü yakınlaştıran bir şey olduğunu biliyor. Fazla uzun sayılmayacak doktorluk yaşamında çok genç bedeni almıştı ipten, küvetten, bıçak ya da iğne altından. Gençken ölümde aşk kadar mümkün, biliyor. Dışarıdan gelen solgun ışığın canlanmasından günün yükseldiği anlaşılıyor. Güçlenerek vuran ışığın etkisiyle olsa gerek, birden kızın sağ bileğinde düştü düşecek duran bileziğe takılıyor gözleri. Bir tanıdığının yakından görmesi için uzattığı koluna bakar gibi yumuşak bir merakla eğiliyor bileziği. Trabzon burması bu. Anasının Trabzon burması. Bunun ne demeye geldiğini en çok anasından biliyor. Trabzon burması demek, gelecek demek, umut demek, bir hayat demek, bir ölünün bileğinde ışıyor. Birdenbire bunca yoksulluğun ortasında ışıyan bilezik, bu ölümü başka türlü anlamdırıyor gözünde, içi kamaşıyor. Şimdi yalnızca bir cesedin başında değil, aynı zamanda kendi hayatının ansızın geçmişe açılıveren kapısının başında hissediyor kendini. İçinde açılan bir kuyuya bakar gibi bakıyor bileziğin uyuşturan ışıltısına. Bazı anlar kendiliğinden uzar. Öyle oluyor. An uzuyor. İçinde bulunduğu an bütün hayatına yayılırcasına uzuyor. Şimdi söylemiş gibi kulağının dibinde duyuyor annesinin sesini. O daha küçücük bir çocukken bile sanat altın bilezik kızım derdi annesi. Bir sanat öğren. İyi kötü bir sanatın olsun. Hayatın kilidinden söz eder gibi söylerdi bunu. Ne olursa olsun, kızının bir sanat sahibi olmasını isterdi onun. Sanattan anladığı, daha ufak tefek şeyler, daha kadıncıl işlerdi elbet. Bunu söylerken kızının büyüyüp bir gün doktor olacağını, hele hele gözünü kırpmadan ceset kesip doğrayan bir adli tıp doktoru olacağını hayal bile edemezdi. Sevgi, cesedin incecik bileğinde düştü düşecek sallanan Trabzon burması bileziğe güçlü bir tılsıma tutulmuş gibi sabitlenmiş gözlerle bakarak, yüreği burkularak, bir an bu kızın yerinde kendisinin olabileceğini düşünüyor. Kendisi değilse bile annesi olabilirdi bu kızın yerinde. Kaderin karanlık taşlarıyla oynanan dama oyununda belki de yalnızca küçük bir taş değişmiş ve bu her şeyi değiştirerek annesini ya da kendisini buradan kapıp götürerek başka bir hayatın insanı yapmıştı. Cesedi ipten indirtirken tuzaklarla dolu hayatta atlatılmış her kötü olasılığı hatırlamanın, insanın içinde pusuda bekleyen dehşet duygusunu yeniden harekete geçirdiğini biliyor. Zaten sevgi için hayat hep tekinsiz, kuşku uyandırıcı. Her an, her şeyin olabileceği güvenilmez bir şeydi. Hayatı herhangi bir insan gibi değil, sürekli başına gelecek talihsizlikleri bekleyen bir suçlu gibi yaşadığını hissettiği zamanlar çok olmuştu. Sanki sırasını savuşturduğu kötü kader. Şimdi bir ölünün bileziğinde karşısına çıkmış, göz kamaştıran tekinsiz ışıltısıyla sevgiye, atlatılmış tehlikelerin olasılık hesaplarını, karanlık tesadüflerin kendini tekrarlama gücünü, hayatın güvenilmezliğini bir kez daha hatırlatıyor. Korkularını yokluyordu. Sevgiden sonra başka çocukları olmamıştı. Kusuru birbirlerinin üzerine atarak geçirdikleri yıllar boyunca hem bir erkek çocuğundan hem bir kız çocuğundan beklenenlerin hepsini sevgiden umdular. Dönüp kendi izlerine basa basa geçmişe doğru ilerlemeye çalışırken karşısına çıkanları şimdiki aklıyla tarttığını, kendi hayatı inandırıcılığını yitiriyordu. Tuhaftır. Kaç yıl sonra Patricia Cornwell'in otopsili romanlarını keşfettiğinde hayatına bir parça güven gelmişti. varlığının gerçekliğine inanmayı ironik biçimde bu romanlarla kazanmıştı sanki. Hep okuldan alıp işe koşmak istediler. Her yıl birincilik getirdi. Peki ile dolu yaldızlı karneler getirdi. Öğrenim yaşamı boyunca yoksul çocuklarına verilen her çeşit yardımdan, iaşeden, burstan yararlandı. Yüksünmedi, eksiklenmedi. Yoksulluklarından zamanla marazi bir kibir edinenlere, hayata diklenenlere de benzemedi. Daha ilkokuldayken, kendi çocuklarının tembelliğinden yakınan hali vakti yerinde ailelerin, hep sevgi ve onun yoksulluk içinde yaşadığı kötü koşulları örnek göstererek çocuklarını azarladıklarını biliyordu. Onlarla yarışamazdı. Ne kadar çalışırsa çalışsın, hep kenarda durmayı, verilenle yetinmeyi bildi. Yoksulluk duygusu bir rutubet gibi içine işlemişti. Hiçbir zaman bunun ezikliğinden kurtulamadı. Bunca yıl sonra bile hala bazı geceler uykusundan fırlayıp salona çıkar, kendini inandırmaya çalışan gözlerle tek tek eşyalarına, koltuk takımına, yemek masasına, büfesine, televizyonuna, müzik setine, önünde kocaman pufu olan okuma koltuğuna. "Bu benim, bu benim," diye bakar. Kendi gerçekliğine inanıp sakinleşene kadar bir süre gecenin sessizliğinde öylece oturur. Tek tek onları seyreder. Sonra ayaklarını sürüyerek yatağa döner. Ailesinden, atalarından kendisine miras kalan Laz inadından aldığı güçle okuyacağını, okuyabileceğini kanıtlamak istercesine okul yaşamı boyunca çalışıp durmuştu Sevgi. Babası neredeyse okuyup yüksek bir meslek sahibi olmasından çekiniyordu kızının. Aslında her ikisinin de onun fazla büyümesini istemiyor gibi bir halleri vardı. Korkuyorlardı. Bilinmezlikten korkuyorlardı. Bir an önce uygun bir kısmeti çıkıp başı bağlansın istiyorlardı. Kendine göre mütevazi hayatı olan bir kocası olsun kızlarının. Helal süt emmiş bir damat. Kendi alçak gönüllü hayatlarının içinde gönüllerini hoş tutacak Allah'ın vermediği bir oğul yerine geçsin istiyorlardı. Kızları yükselsin elbet ama onların erişebilecekleri bir yere kadar yükselsin istiyorlardı. Kendilerini güvensiz, itilmiş hissetmek istemiyorlardı. Kızlarının da kendilerine ihtiyacı olsun istiyorlardı. Bunca yıl bir türlü alışamadıkları İstanbul, kızlarını büsbütün ellerinden alsın istemiyorlardı. Ne zaman sıkışsalar memlekete dönmekten söz ediyorlardı. Genç yaşta evlenip gurbete çıkmışlardı. Bütün ümitleri bir gün Trabzon'a geri dönmekti. Akrabalarına kaybolmadıklarını göstermek onlar için hayatın tek anlamıydı. Yeniden toprak almak, bir iş tutmak, çarşı içinde dükkan açmak hayalleri kuruyorlardı. Bütün hayatlarını akrabaları için yaşamışlardı. İstanbul'dayken bile hiç eksiltmemişlerdi akraba gözlerini üzerlerinden. Sevgi Trabzon'a atanmasını isteyip buraya geldiğinde her ikisi de hayatta değillerdi artık. Trabzon'un Karadeniz'e özgü o gür ve koyu yeşili anasının babasının yerine geçti. Yıllar yılı bu yeşilliği dinlemişti onlardan. Şimdi her ikisinin de koynundaydı. Onlara kalbinin gizliden gizliye söz vermiş olduğunu böyle anladı. İstanbul'daki derme çatma evlerinde birilerinin kapı önüne bıraktığı eski tarihli bir derginin orta sayfasından alınmış, rengi solmuş, sayfalarının tırtıklı kenarları iyice eprimiş olan Mahmut Cüda'nın Trabzon'dan attı resmi, arkası çirişe bulanarak yapıştırıldığı mutfak duvarından anasıyla babasının memleket sızısına hiçbir zaman ortak olamayacağını hissettiren bir yabancılıkla Sevgi'ye bakıp durmuştu yıllar yılı. Onların ölümünden sonra buraya atandığında o sızı anlamını bulmuş oldu. Hayatı ölümle tartmayı öğrendiğinde bir parça olsun içi yatıştı. Kan, irin, cerahat, salgı, tersidik, insan, hayat, zaman. Tuhaftır. Suyun sertlik derecesi. İşte bu söz ona hep hayatı ölçmek için kullanılması gereken bir birim ölçüsü gibi gelirdi. Suyun sertlik derecesi. Okul sıralarında ise hayat için en doğru ölçünün bir ölü olduğunu düşünmeye başlamıştı. Belki başkalarına pek bir şey söylemeyen, fazla kişisel bir çağrışım içeren bu akıl yürütme biçiminin başkalarına pek tuhaf, hatta ürkütücü geleceğinin farkındaydı. Ancak Sevgi gibi kafası karışık biri böyle düşünebilirdi. Sanki ölülerden korkmazsa hayattan da korkmayacaktı. Bunu daha ikinci sınıfta katıldığı ilk adli tıp dersinde anlamıştı. Onun gözünde hayat, ancak ölüm morunun dinlendiriciliğini keşfettiğinde sakinleşti. Çalkantıları duruldu. Gündeliğin acelesi dindi. Gözleri yenilendi. Dünyayı kabullendi. Hayat kendi malzemesiyle kanıksanmıyor. Ancak ölümün malzemesi hayatı kanıksatıyor. Diye düşünmeye başlamıştı. Ölümün bilgisine yaslanmayı öğrendikçe zaman genleşip uzamış, her şeyi içine alarak uçsuzlaşmış, ruhunu teselli eden bir şey haline gelmişti. Doğuda eski insanların niye ölüleriyle koyun koyuna yattığını, mahallelerle mezarlıkların iç içeliğini anlamıştı. Ölülerin fazla gözden uzaklaşmasına izin vermiyorlardı. Ölüm de bir çeşit hayattı. Adli tıp dersi hocası olan kadın daha ilk derste sesinde engelleyemediği bir şehvetle "Hayatta en çok hoşuma giden ses budur çocuklar." diyerek öğrencilerin dikkatini ellerine çektikten sonra bir patiskayı ortadan ikiye ayırır gibi bir kadavranın beyin zarını yırtıvermişti. Bunu yaparken etli dudağına saplanmış olan, ağzına büyük gelen üst dişlerinde vampir kırmızısı rujunun izleri kalmıştı. Gerçekten de tuhaf giysileri, saç modeli, makyajıyla bu kadında hep ucuz bütçeli korku filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu havası vardı. Bir başka derste sahnede İskambil destesi karan illüzyonist edasıyla kadavradan söküp aldığı akciğerleri ellerinde hızla yer değiştirerek şaşırtmaca verdikten sonra "Bilin bakalım hangisi sağ, hangisi sol, hangisi sağ, hangisi sol?" diye neşeli bir bulmaca sorarcasına çocuklarla eğlenmişti. Onu kesip biçmekten çok hocasının daha sonra da benzer örneklerini göreceği bu sapkın oyunlardan duyduğu haz olmuş. Kadınların da gerektiğinde en az erkekler kadar vahşi olabileceğini aklı yatmıştı. Hocalarının ölümün üzerinde kurduğu üstünlükle öğrencilerin ve hayatın üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığını düşünmüştü sonradan. Bu kadını anlamak, hayatın bir yönünü anlamak gibi gelmişti Sevgi'ye. Ayakta ve hayatta kalmanın açık ve gizli kuralları vardı. Her şeyin üzerinden çok yıl geçti. Her şeye inandırıcılığını yitirecek kadar çok yıl. Düşünüyordu da, ilkokul yeterdir dediler. Yetmedi. Ortaokul yeterdir dediler. Yetmedi. Lise yeterdir dediler. Yetmedi. Her yaz çalışıp mektep harçlığı biriktirdi. Yeni yetme yaşlardan başlayarak çok çeşitli işler denedi. Tekstilde çalıştı, tezgahtarlık yaptı, çocuk baktı, sayısını unuttuğu birçok işe girdi çıktı. Tıp fakültesini kazanan kızlarının doktor çıkacağını anladıklarında yeterince sevinemediler bile. Kızları kendilerinin istediği gibi çıkmamış, kendi mütevazi hayalleri gerçekleşmemiş, gönülleri bölünmüştü. Öğrenimini sürdürmesi konusunda bütün mahalle arkasında dursa da, Sevgi'ye başlarda türlü zorluklar çıkardılar. Çocuklarının doktor çıkacak olmasının onlara hastalık ve ölüm karşısında bir üstünlük sağlayacağını düşünüyorlardı elbet. Bununla birlikte kızlarının bütün yaşamının değişecek olmasını, onların hiç bilmedikleri, ayak uydurmayacakları bambaşka bir yaşam olasılığını kabullenemiyorlardı. Artık onları beğenmeyeceğinden korkuyorlardı. Yaşamları boyunca en çok bundan korktular. Kızlarının onları küçük göreceğinden, arkadaşlarına, eşine, dostuna "Bunlar benim annem babam" diye tanıtmaya utanacağından. Çocukken de annesinden en çok işittiği söz Civciv yumurtadan çıkmış da kabuğunu beğenmemişti. Akrabalarının gözünde hala birer kayıp olduklarını düşünerek öldüler. Yengesiymiş yaşlı kadın. Ona soruyorlar. Hiç takmazdı diyor. Çeyiz sandığında dururdu. Arada bir açar bakar, bileğinde iki dolandırır, ardından yerine kaldırırdı. Belli ki ölüme nikahladı kendini. Düğün niyetini ölümünde taktı şu bileziği. Talihsiz doğmuştu yavrucak. Ana yüzü görmedi. Babası hayırsız çıktı. Amca dayı evlerinde büyüdü. Teyzesinden hatıra şu darı dünyada tek servetiydi garibin. Onca fukaralığa katlandı da satmayı aklına bile getirmedi. Bıraksalar daha uzun uzun anlatacaktı kadın. Sevgi elinde saygıyla tuttuğu Trabzon burması bileziği kuşaktan kuşağa geçen kutlu bir mirası devreder gibi talihsiz kızı gerçekten sevmiş olduğuna inandığı şu yaşlı kadının dizlerinde kavuşturduğu buruş buruş ellerinin arasına bıraktı. Az önce çıktığı merdivenin tahta basamaklarını bu kez daha hızlı adımlarla gıcırtadarak inerken arkasında bıraktığının yalnızca bir ölü değil, ufak bir kader sekmesiyle kendisinin olabilecek bir hayat olduğunu biliyordu. Başkasının boynundaki ip, kendi boynunda seyirmiş gibi elini boynuna götürerek oradaki görünmez çizgiyi aldı. Temmuz 2003, Mart 2004.